Hristiyanlık pasif bir din değildir. Bence bu çok ilginç bir bilgi. İncil'de kalk kelimesinin geçtiği 1542 yer vardır. Kalk kelimesi sadece 64 yerde geçer. Zihniniz size bütün gün yatakta kal veya bütün gün koltuktan kalkma dediği zaman ona şöyle karşılık verin. Tanrı'nın benden istediğinin bu olduğuna inanmıyorum. Ben birileri için faydalı şeyler yapacağım, temizlik yapacağım veya her neyse koltukta kalmamız gereken günler de var tabii. Buna da ihtiyacımız olur bazen ama bunu yapmak zorundaysanız böyle olmayın ha. En azından bunu da biraz hevesle ve azimle yapın. Tadını çıkarın. Tanrı'ya şükredin. Ölüler Rabbe övgüler sunmaz, ölü dinlerde Tanrı'ya övgü sunmaz. Çoğu insan beni eleştiriyor, farisilikle suçluyor. Ve bunlar hiçbir şey yapmayan dindar insanlar. Hiçbir şey yapmayanların, bir şeyler yapan birinin yaptığı işte hata bulması çok garip geliyor bana doğrusu. İncil Romalılar 12:11'de gayretle ve azimle dolu olmayı ve ruhta ateşli olmayı öğretiyor. Tanrı'nın ateşi sevdiğini söyleyebilirim. İncil bize Tanrı'nın ateşi kullandığını da söyler. İbraniler 12:29. O Musa'nın karşısına yanan bir çalılıkla çıkmıştır. Durgun bir suda değil, İsraillileri ateş sütunuyla takip etmiştir. Fedakarlıklar ateşle yapılmak zorundaydı. Pentekost gününde kutsal ruh ateşten bir şeylere benzer şeylerle insanlara indi. Yeremya dedi ki, sözü kemiklerimin içine hapsedilmiş, yüreğimde yanan bir ateş sanki. İkinci Selanikliler, Rab İsa alev alev yanan ateş içinde gökten gelecek. Gözleri alev alev yanan ateşti der. Buna bayılıyorum. Mezmurlar 97:3. Ateş yürüyor onun önünde, düşmanlarını yakıyor. Bir şey söyleyeceğim. Biraz daha fazla ateşe sahip olsaydık şeytanla az sorun yaşardık. Hadi ama doğru değil mi? Daha fazla ateşe sahip olsaydık düşmanla daha az sorun yaşardık. Ama aranızda şöyle düşünenler de vardır. Ha evet. Konferans kaçta bitiyor Mabel söyle. Sorunuma yardım edeceksiniz sanıyordum. İncil'de en sevdiğim hikayelerden biri şudur. Tekrar anlatacağım. Yuhanna 5'te 38 yıldır havuzun başında yatan sakat bir adam var. Tam 38 yıldır oradaymış. Bir meleğin gelerek parmağını havuza sokup suyu köpürtmesini bekliyormuş. Onu iyileştirecekmiş. Senede sadece bir kez. Havuza atlayan ilk kişi iyileşiyormuş. İsa geldi, onu gerçekliğe döndürmek için bir soru sordu. Ne kadar zamandır bu durumdasın? Ben de size sorayım, ne kadar zamandır bu durumdasınız? Kaç senedir? Kaybettiğiniz bir şey için kaç senedir yas tutuyorsunuz? Belki o şeye bir daha asla sahip olamayacaksınız ama yeni şeylere sahip olabilirsiniz. Ailenizin size vermediği şeyler hakkında kaç yıl mızmızlanacaksınız? Alamadığınız eğitim için, sahip olamadığınız fırsatlar için. Sizin istediklerinize sahip olanları kıskanmaya ne zaman son vereceksiniz? Belki de bunlara sahip olmak için onların yapması gerekenleri yapmadınız. Kibar olmaya çalışıyorum. Ne kadar zamandır bu durumdasın? 38 yıldır. Sonra bu adam şöyle diyor. Yuhanna 5. bölüm 1. ve 8. ayetler arasında var. Demiş ki tam gireceğim an benden önce başkası giriyor. Beni havuza indirecek hiç kimsem yok. Burayı anladınız mı? Yoksa anlamadınız mı? İsa ne demiş biliyor musunuz? İncil bunun arkasına bir de ünlem koymuş. Demek ki bu gerçekten önemli bir yer. İsa ona kalk dedi. Aslında bu kendinize acıma seansınızın ortasında birinin size vereceği en iyi tavsiyedir.
Ah Tanrım bana yardım et, bana yardım etmelisin.
Tanrı'nın sözü ona ulaştı. Hadi kalk. Amin. Belli ki biz heves, azim ve ateşten bahsettiğimiz zaman sadece ham duygulardan bahsetmiyoruz. Bir duyguya güvenerek hareket etmek başınızı derde sokar. Bizim sokakta evin kapısını çalan bir süpürge satıcısı vardı. Evin hanımı ona kapıyı açıyor, uzun boylu bir kadın. Kadın daha ağzını açıp tek kelime etmeden satıcı hızla içeri giriyor. Elindeki büyük siyah plastik torbayı açıyor, pislikleri halının üzerine döküyor. Efendim, eğer bu pisliği elimdeki yeni model elektrikli süpürgeyle temizleyemezsem hepsini yiyeceğim. Kadın da üzerine ketçap mı dökmek istersin, acı sos mu demiş. Satıcı neden efendim demiş. Kadın da ona demiş ki bu evde elektrik yok. Ah Tanrım, sadece duygularla hareket etmek başınızı belaya sokabilir. O yüzden insanlara şöyle derim, duyguların geçmesini bekleyin. Ondan sonra karar alın. Buna her zaman değil ama bazen benim de ihtiyacım oluyor. Son iki hafta hayatımdaki en kutsal iki haftaydı diyemem. Ama Tanrı hala iyi. Tanrı'ya merhameti için şükürler olsun. Şimdi Koloseliler 3, 23 ve 24. Buradan bir ders çıkaracağız. İçinizdeki kalk ve harekete geç hissi, kalkıp harekete geçtiğinde onu takip edin. Bugünkü mesaj çok karışık bir mesaj değil. Söylediğim şey kutsal ruha karışmanız. Başkalarının bir şey yapmasını beklemeyin. Moralinizi yüksek tutun. Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek ne yaparsanız yapın, vaaz da verseniz, tuvalet de temizleseniz, her ne yaparsanız yapın, insanlar için değil, Rab için yapın. Her şeyi Rab için yapın. Kimin için yaptığımızı unutmayalım. Pavlus bedenimi köle ediyorum dediğinde çoğu Hristiyan bedenime köle ediniyorum anlamıştı. İnsanlar için değil Rab için yapar gibi candan, ruhtan gelen bir şevkle yapın. Benim motivasyonumu yüksek tutan şeylerden biri şudur. Sürekli yaptığım işi Tanrı için yaptığımı hatırlarım. Benim hayattaki görevim budur. Hayatımın son gününe kadar görevimi yerine getireceğim. Şunu duymak istiyorum, iyi iş çıkardın. Şöyle karşılık verebilmek isterim. Senin bana vermiş olduğun görevi tamamladım. Ben bu hayatta bitirici olmak istiyorum. Bu hayata bir ateş olarak başlayıp da yolda soğuk küllere dönüşmek istemiyorum. Aranızda kaç kişinin bir şöminesi var? Şömine en güzel alev alev yandığı zaman gözükür. Soğuk küllerin güzel görünen bir yanı yok. Her her şeyi insanlar için değil, Rab için yapar gibi candan yapın. 24. ayet. Rab'den miras ödülünü alacağınızı bilerek ne yaparsanız yapın, insanlar için değil, Rab için yapın. Bakın, bizim sorun yaşadığımız yerlerden biri burası. Bunun farkına bile varmıyorsunuz ama şimdi size anlatınca anlayacaksınız. İşe gittiğimizde patronumuzun dikkatini çekmek için çok çalıştığımız ama onun dikkatini çekemediğimizde hevesimiz kırılır. Azmimizi kaybederiz. Bunun sebebi amacımızın yanlış olmasıdır. Bu hayatta yaptığımız her şeyi Tanrı için yapmamız gerekir. Eğer çocuk yetiştiriyorsanız onları Tanrı için yetiştirmelisiniz. Evliliğiniz zorsa, bunu sürdürmeniz gerektiğini hissediyorsanız Tanrı için yapmalısınız. Her zaman Tanrım bunu senin için yapıyorum deyin. Bir şey daha söyleyeceğim. Eğer bir şeyleri dünyasal ödüller kazanmak için yapmaya son verirsek, o zaman Tanrı'nın bizi ödüllendirmek için beklediği bir yere adım atabiliriz. Ama ödülü onun için yaşamaya başlayınca alırız. Amin. Her şeyi onun için yapın. Sabah kalktığınızda Tanrı için giyinin. Tanrı'yla devamlılığı olan bir ilişki kurun. Yakınlık bu demektir. Tanrı sizi endişelendiren her şeyle ilgilenir. Ona söyleyemeyeceğiniz bir şey yoktur. O sizin düşündüklerinizi duymak ister. Böyle ilişki kurabilirsiniz. Tanrı'nın verebileceği şeyleri insanlardan almayı ümit etmeyin. Bundan daha önce bahsettik. Birinin sizi mutlu etmesini beklemeyin. Birinin kendinizi iyi hissetmesini sağlayacağına inanmayın. Bunu sadece Tanrı yapar. Mesih'te kim olduğunuzu bilin. Dünyadaki her türlü sorununuzu aşarsınız. Beni duydunuz mu? Mesih'te kim olduğunuzu bilirseniz sizi rahatsız eden utangaçlık duygularınızın üstesinden gelebilirsiniz. Diğer insanların ne düşündüğüne önem vermezsiniz. Her şeyden önemlisi cennettir. Önemli olan şey dünyada değil, cennette ünlü olmaktır. Size bir şey daha söyleyeceğim. Tekrar başa döneceğiz Davud'un söylediklerine. Diyor ki, neden üzgünsün ey gönlüm? Tanrı'ya umut bağla. Bu da üzerinde çok durduğum önemli konulardan biri. Bazı harika şeylerin kazara olmayacağını anlamalısınız. İncil bize umudumuzu Tanrı'ya bağlamamızı söylüyor. Tanrı'dan beklememizi. Beklentimizi insanlara bağlarsak başımız derde giriyor. Senden böyle yapmanı bekliyorum, bundan daha iyi davranmanı beklerdim, değişmeni bekliyordum. Biz umudumuzu Tanrı'ya bağlamalıyız. Bence daha çok dua etmeliyiz. Her işe başlamadan önce dua edelim. Her fırsatta, her yerde dua edelim. Ruhumuzdan gelecek şekilde. Her konuda dua edelim. Çünkü Tanrı'ya dua ederken ağzınızdan çıkacak bir cümlelik bir fısıltı hayatınız boyunca kendi kendinize vereceğiniz bir mücadeleden daha çok şeyi halledebilir. Bu olabilir. Tanrı dualara cevap verir. Dualarımıza cevap alırız ama bunu fark etmeyiz. Mezmurlar 27, 13 ve 14. Bunlara bayılıyorum. Her yerde paylaşıyorum. Umutla dolu ayetler. Hadi birlikte okuyalım. Eğer benim bundan kuşkum olsa ne halde olurdum? Ne kadar ağır bir başlangıç. Eğer yaşam diyarında Rabbin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok. Söyleyin, benim hayatımda güzel bir şey meydana gelecek.
Benim hayatımda güzel bir şey meydana gelecek.
Başıma iyi bir şey gelecek.
Başıma iyi bir şey gelecek.
Ve benim vasıtamla iyi bir şey olacak.
Ve benim vasıtamla iyi bir şey olacak.
Bakın sadece başıma değil, benim vasıtamla ve benim başıma.
Evet.
Bu sabah kalkınca iyi haberler duymayı bekliyorum dedim. Bu konferansın iyi geçeceğini bekliyorum. Ama bunu bilmek için önce buraya gelmeme gerek yok. Gerçekte olayların nasıl sonuçlanacağını görmek için durumun nasıl olduğuna bakmalıyız. Bir şeyi ummazsanız sonuç da olmaz. Az bir sonuç elde edeceğime büyük bir beklentiye girip yarısı kadar sonuç elde etmeyi tercih ederim. Siz ne beklersiniz? Hayatınızda agresif beklentiniz oldu mu? Bu konuşmayı geçenlerde kilisede yaptım. Sonra bir kadın demiş ki, evet gerçekten işe yaradı. Gerçekten işe yaradı demiş. Ona sorun çıkaran bir oğlu varmış, ergen bir çocuk. Tartışıyorlarmış. Kadın önce şöyle dedi, artık eve bile gitmeye çekiniyorum. Sonra ekledi, o akşam arabayı korkuyla sürerken senin verdiğin mesajı düşündüm. Bu akşam oğlumu iyi bir halde bulmayı bekliyorum dedim. Evde iyi bir şeyler olmasını bekliyorum. Arabayı böyle düşünerek eve kadar sürmüş. Sonra oğlu yanına gelmiş, anne seni gerçekten seviyorum demiş. Her zaman böyle bir sonuç alacağınızı bilemem tabii ama kötü şeyler bekleyerek kendinize yardımcı olamazsınız. Hiçbir şey beklemeyerek de kendinize yardımcı olamazsınız. Eğer kendimize yardım edebileceğimiz bir olasılık varsa bunu neden yapmayalım? Her gün, evet her gün, bu kesinlikle bir seferlik değil. Çünkü bana inanmanız gerekiyor. Ben bir vaizim. Her gün yapmanız gereken bir şey bu. Her sabah kalktığınızda bunu yapacaksınız. Hayatımda iyi bir şey olmasını bekliyorum deyin. Çocuklarım için iyi bir şey olmasını bekliyorum. Kocam için, arkadaşlarım için iyi bir şey olmasını bekliyorum. Hala beni şöyle dinleyenler var. En azından şunu yapabilirler. Bizim heyecanlanmaya ihtiyacımız var. Coşkulu olmaya ihtiyacımız var. Bazıları kilisede böyle davranmaya alışık değiliz diyordur ama alışın. Birazcık gürültü Tanrı'yı korkutmaz. Sessiz olmak da yanlış bir şey değil ama coşkuya ihtiyacımız var. Keşke ben de hissedebilsem. Keşke olsa. Mesajı kaçırıyorsunuz. Bugün size anlattığım her şeyi unutsanız bile bunu hatırlayın. Duygularınız kararlarınızı takip etmeli. Duydunuz mu? Duygularınız kararlarınızı takip etmeli. Ne hissettiğinize bakıp öyle karar vermeyin. Önce karar verirsiniz. Çünkü duygularınızı yönetirsiniz. Ne yapacağınızla ilgili bir karar alırsınız. Duygularınız sonra size yetişir ya da yetişmez. Ama bu kararı her şekilde uygularsınız. Duygularınızın hoşuna gitmese bile uygularsınız. Bunlar çok değerli. Günümüzde ne kadar çok insan kapana kısılmış. Ben böyleyim. Keşke senin gibi heyecanlı olabilseydim. Size söyledim. Sabah kalktığımda 5 dakika yan yan yürüdüm. Şunu da söyleyeyim ki kasık kaslarımda çok ağrı vardı. Her hareketimde canım yanıyordu. Evet öyleydi. Ama evde kalmayı düşünmedim. Böyle bir seçeneğim yoktu. Bütün gün şöyle de dolaşmadım. Şöyle dedim, bacağım ister gel ister gelme ama ben gidiyorum. (Gülüyor) Ama ben böyle bir kişiliğe sahip değilim. Biliyor musunuz, ben de değilim. Yıllarımı kendime acıyarak depresyon kuyusunda geçirdim. Hep acınacak bir şey buldum. Kuyuya düşen maymunun hikayesini bilen var mı? Bu hikayeyi hiç duymadınız mı? Peki. O zaman yeniden anlatacağım. Zaten anlatacaktım. Bir çiftçinin maymunu kuyuya düşer. Çiftçi onu oradan çıkarmak zor olacak der. Zaten yaşlı da. En iyisi orada bırakayım. Komşularına gider ve maymunu gömmek için yardıma ihtiyacım var der. Onlar da maymunun üzerini pislikle örterler. Hiç kendinizi herkesin üzerine pislik attığı maymun gibi hissettiniz mi?
Evet.
Onların planı, yani şeytanın planı bu maymunu gömmekti. Başlarda maymun orada çaresizce ağlıyordu. Nasıl ağlarsa işte. Ama ben çok iyi maymunluk yapamıyorum. Neyse, eminim kötü sesler çıkarıyordu. Bir süre sonra bunun fayda sağlamadığını anladı. Hadi ama burada mesaj var. Herkes üzerime pislik atıyor. Bu onları durdurmayacak. O da yeni bir plan denedi. Üzerine pislik atıldıkça o silkelenecek, bunun üzerine çıkacaktı. Daha fazla pislik attılar. Maymun da silkelenip pisliklerin üzerine çıktı. Pislik atıldıkça silkelenip üzerine çıkmaya devam etti.
Evet.
Kısa süre sonra çıktı.
Evet.
Şimdi bakın, kalk ve harekete geç hissim kalkıp gitti bile. Neden peşinden gitmiyorsunuz? Ama nasıl bir beklentiye gireceğim? Diyelim ki partnerinizin değişmesini istediğiniz bir ilişkiniz var. O zaman değişmesini bekleyin. Bir ilişkide yapacağınız en kötü şey karşınızdakine sen asla değişmeyeceksin demektir. Sizi yakaladım değil mi? Daha fazla fırsat bekleyin, açık kapılar bekleyin, iyilik bekleyin, terfi bekleyin. Tanrı'yı ve Kutsal Ruh tarafından yönlendirilmeyi bekleyin.